Ayrım 3.
Bahattin Şakir, Nazım Bey ile tanışıyor. Doktor Bahattin Şakir ile Doktor Nazım'ın Paris'te tanışmalarını ve arkadaş olmalarını gene Yahya Kemal'den dinleyelim. 1905'te Paris'e Doktor Bahattin namında sarışın, yakışıklı, iyi giyinen, iyi yemeye, iyi eğlenmeye, kumar oynamaya, kadın takip etmeye düşkün, hafif ruhlu bir zat gelmişti. Ahmet Celaleddin Paşa'nın etrafındandı. Paris'e Ahmet Celaleddin Paşa'nın maiyetinde seyahat etmişti. Kendisiyle iyi görüşüyorduk. Bir gün Doktor Nazım'a Lüksemburg bahçesinin kapısında tesadüf ettim. Hiddetli bir tavırla artık benimle görüşemeyeceğini söyledi. Hayretle, niçin dedim. Çünkü Ahmet Celaleddin Paşa'nın peşine takılmış hafiyelerle görüşüyorsun. Geçen gün Doktor Bahattin'le gezdiğini gördüm dedi. Nazım üzgün ve heyecanlıydı. Doktor Bahattin Bey'in iyi, namuslu, dürüst bir adam olduğunu söyledim. İnat etti. Orada sertçe bir konuşmamız geçti. Birbirimize gücendik ve ayrıldık. Bu hadisenin üzerinden 2 ay geçti. Lüksemburg bahçesinden geçiyordum. Nazım'ı tam o kavga ettiğimiz yerde bahçenin kapısı önünde gördüm. Yanında Doktor Bahattin vardı. Hayretle bakıyordum. O gülümsüyordu. Kendisini hayatımda ilk defa bir tezat vaziyetinde görüyordum. Benimle Doktor Bahattin'le görüşüyorum diye orada kavga etmişti. Şimdi onunla hem de pek dostane görüşüyordu. Bana nazı geçerdi. Hareketinde yanıldığını söylemeye yanaşmaksızın gönlümü aldı. Barıştık. Aynen naklettiğim bu fıkradaki Doktor Bahattin Bey, tarihe Nazım'la beraber geçmiş olan Bahattin Şakir'di. Bahattin Şakir bir gün Nazım'ın ziyaretine gitmiş, onunla konuşmuş. Ondan hoşlanmış, onunla yavaş yavaş dost olmuş. Bu iki tabiatın birbirini anlar ve hal hamur olur bir hassası varmış. Yahya Kemal, Siyasi ve Edebi Portreler, sayfa 117-118. Bahattin Şakir, Nazım'la sıkı dost olduktan sonra yaşamını çarpıcı bir biçimde değiştirir. Paris'te uyumuş kalmış genç Türklük, Baha Bey'in nefesiyle adeta yeniden hayat bulur. O dönemde Fransız mahkemesinin bir kararıyla Meşveret gazetesinin yayımı Paris'te durdurulmuş ve bir daha Türkçe siyasi gazete çıkarmaya kimse cesaret edememişti. Doktor Bahattin Şakir, Mısır'da Saip Bey yönetiminde Türkçe olarak 15 günde bir çıkan Şurayı Ümmet, Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri adlı kitabında Şurayı Ümmet'i milli kültür sorununu çok ciddiye almaya başlayan ilk Jön Türk dergisi olarak nitelemektedir. Gazetesini Fransa'da yayımlamayı önerdi. İhtiyaç olan parayı buldu. Bonaparte sokağında eski bir ev kiraladı. Orasını gazetenin idarehanesi ve cemiyetin merkezi haline getirdi. Kısacası huruf, mürettip ne lazımsa hazır etti. Şurayı Ümmet Paris'te çıkmaya başladı. Nazım genç Türklüğe mühim bir arkadaş kazandırmıştı. Selanik'ten gelen Ömer Naci, arkadaşları Hüsrev Sami, Recep, Sicilya'da felaketli bir firar hayatı sürerken getirilen Mülazım Kenan Beyler, Bonaparte sokağındaki lojmanda bir hayat uyandırdılar. Yahya Kemal, Siyasi ve Edebi Portreler, sayfa 119. O vakit Ahmet Rıza, Doktor Nazım, Doktor Bahattin Şakir, Sami Paşazade Sezai Beylerin Paris'teki Osmanlı İttihat ve Terakki Merkezi'nde çalıştıklarını öğrenmiştim. Cemiyetin merkezi Paris'te Place Meuc 4'teydi. Fransızca meşvereti çıkarıyorlardı. Biz bu gazeteyi derin bir ilgiyle okuyorduk. Kazım Nami Duru, İttihat ve Terakki Hatıralarım, Sucuoğlu Matbaası, İstanbul 1957. Jön Türklerin Dönekleri. Abdülhamit Jön Türklere karşı yalnızca baskı ve şiddet kullanmaz. Onları para ve mevki karşılığı yollarından döndürmek için de çaba gösterir. Sultan Hamit 1897 yılında en güvendiği adamlarından Serhafiye Ahmet Celaleddin Paşa'yı Jön Türkleri susturması için Avrupa'ya gönderir. 22 Temmuz'da Paris'teki Osmanlı Büyükelçiliği'nin resmi bir tebliği yayımlanır. Buna göre Avrupa'da muzır yayınlarda bulunanlar padişah tarafından affediliyorlardır. Yurda dönecek olanlara parasız pasaport, harcırah ve liyakatlerine göre memuriyet verilecek, Avrupa'da okuyanlara maaş bağlanacaktır. Vaatler Jön Türklerin arasında büyük bir çözülmeye yol açar. İlk dönenler arasında Hikmet, Rahmi, Süleyman Nazif, Binbaşı Ahmet, Doktor Hasan ve Haşim Beyler yer alır. İshak Sükuti, Doktor Abdullah Cevdet, Tunalı Hilmi, Çürük Sulu Ahmet, Serasker Yaveri Şefik, Ali Kemal, Rauf Ahmet Beyler Osmanlı elçiliklerinde bol maaş karşılığında görev alırlar. Ali Kemal mükemmel bir liste yapmış ve herkesin işine el verecek bir program çizmişti. Bu listede İttihat ve Terakki'ye mensup olan zevatın tayin olunacağı memuriyetleri ve kendilerine verilecek maaşların miktarları yazılı bulunuyordu. İttihat ve Terakki'nin Avrupa'da bulunan üyelerinden İshak Sükutü Bey, Türkiye'nin Roma Sefareti Katipliğine, Dr. Abdullah Cevdet Bey Viyana Sefareti Katipliğine ve Hilmi Bey de Madrid Sefareti Katipliğine tayin edilmişlerdi. Bundan başka birçoklarına maktu maaşlar bağlanmış ve bu maaş sahipleri her ay alacakları paralara karşılık Abdülhamit aleyhinde bulunmamayı taahhüt etmişlerdi. Milliyet Tarihi Tefrika 11 Nisan 1934. Ahmet Celalettin Paşa'nın görüştüğü kişilerden biri de Murat Bey, Mizancı Murat'tır. Abdülhamit'in Avrupa'daki en tanınmış muhaliflerinden olan Mizancı Murat'ın Ahmet Celalettin Paşa ile birlikte İstanbul'a geri dönmeyi kabul etmesi, Jön Türkler arasında bir bomba etkisi yapar. Paşa ile yapılan anlaşmaya göre Mizan gazetesinin yayımı durdurulacaktır. Şayet 6 ay içinde yapılan vaatler yerine getirilmezse gazetenin yayımı yeniden başlayacaktır. Abdülhamit sözlerini tutmayacak fakat Mizan bir daha çıkmayacaktır. Çünkü Murat Bey şurayı devlet üyeliğine atanmıştır. Abdülhamit yalnızca insanları satın almaz. Bir daha kendi aleyhine yayın yapılmasın diye matbaaları ve hurufatları bile satın alır. Tunalı Hilmi ve arkadaşları İttihat ve Terakki'nin evraklarını ve hurufatlarını teslim karşılığında Abdülhamit'in adamı Necip Melhame'den 14 bin frank alırlar. Necip Melhame, Abdülhamit aleyhinde çıkan gazetelerin hurufatını da satın almıştı. Bu hurufat sandıklara yerleştirilmiş ve bir daha kullanılmamak üzere ortadan kaldırılmıştı. Milliyet Tarihi Tefrika 12 Nisan 1934. Abdülhamit yalnız Paris, Cenevre ve Mısır'da değil, dünyanın herhangi bir noktasında kendisine aleyhtar olan bir cereyan görse, onun önüne geçmek için derhal her çareye başvurmaktan geri kalmıyordu. Mesela İshak Sükutü Bey'in Veli Bey ile Cenevre ve Paris'te Osmanlı gazetesi için yaptığı müzakereler esnasında, Romanya'da çıkan Sadai Millet gazetesi de Abdülhamit'in ısrarı üzerine Romanya hükümeti tarafından cebren tatil ettirilmişti. Gazetenin bir daha yayımlanamaması için mürettipleri para ile elde edilerek İstanbul'a gönderilmişti. Çünkü Türkçe bir gazete çıkarmak için en zor iş mürettip bulmaktı. Mürettipler olmayınca gazetenin de yayımlanamayacağı aşikardı. Milliyet Tarihi Tefrika 4 Mayıs 1934. Şurayı Ümmet'in Kahire'ye nakline Paris'teki Türk sefaretinin genç Türklere oynadığı oyunlardan dolayı mecburiyet hasıl olmuştu. Terakki ve İttihat Cemiyeti ne zaman yazı dizmek için bir Türk mürettip tedarik etmişse Paris Sefiri Ziya Paşa bu mürettiplere Terakki ve İttihat Cemiyeti'nden daha fazla maaş vererek onları kandırmaya muvaffak olmuştu. Bu hal böyle devam ettikçe gazetenin yayımına da daima intizamsızlık giriyordu. Çünkü yeniden mürettip tedarik edinceye kadar epeyce zaman geçiyordu. Milliyet Tarihi Tefrika 6 Haziran 1934. Avrupa'da yaşayan Jön Türkler Abdülhamit'in vaatlerine kanarak dönerlerken 31 Eylül 1897 günü İstanbul'dan Trablusgarp'a hareket eden şeref vapuru, aralarında Yusuf Akçura'nın da bulunduğu taşkışla hükümlüsü 78 Jön Türk'ü sürgüne götürüyordu. Tarihe şeref kurbanları olarak geçeceklerdi. Sürgünlerin beşi doktordur. Çoğunluğunu harbiye ve tıbbiye öğrencileri oluşturmaktadır. 78 kişi tek bir koğuşta kalacaktır. Aralarından bazıları vatanlarını yeniden görmeden gurbet ellerde öleceklerdir. Jön Türkler arasında şeref kurbanları olarak yad edilen bu menfilerden 30'u Mirat-ı Mektebi Tıbbiye'ye göre 32'si tıbbiyeliydi. Doktorlardan Yüzbaşı Süleyman Emin, Yüzbaşı Mehmet Reşit, mütarekeden sonra Ermeni tehciri gerekçesiyle yargılanacakken intihar edecektir. Yüzbaşı Halil Kadri, Bahriye doktorlarından Hamit Hüsnü Efendiler bunlar arasında idi. Süleyman Kani İrtem, Yıldız ve Jön Türkler, sayfa 75. Murat Bey'in İstanbul'a dönmesinden sonra Cenevre'den Paris'te bulunan Doktor Nazım Bey'e gönderilen bir mektupta şöyle deniliyor. İstanbul'dan gelen haberlere bakılacak olursa Murat Bey orada mükemmel bir hayat geçiriyormuş. Kendisine 10 bin kuruş Cebi Hümayun'dan ve 7 bin kuruş da Hazine-i Maliye'den maaş tahsis edilmiştir. O İstanbul'a menfaadaki arkadaşlarımızı kurtarmak için gitmişti.
Halbuki ceplerini doldurmak için gitmiş oluyor. Menfaada sürünenlerle meşgul olduğu yoktur. Milliyet Tarihi Tefrika, 7 Mayıs 1934. Ne rütbe, ne maaş, ne de memuriyetle satın alınamayanlar ise mücadelelerine devam ettiler. Ahmet Rıza Bey'e saraydan mükemmel teklifler birbiri ardına geliyordu. Bir defa bir nezaret sandalyesi bile vaat olunmuş, hatta şahsi emniyeti için bir yabancı sefaretin kefaleti kabul olunacağı da kendisine bildirilmişti. Fakat müteassıp pozitivist maksadına nail olmadan geçimce sıkıntı zehrini son damlasına kadar içmeyi bu parlak tekliflere tercih ediyordu. Süleyman Kani İrtem, Yıldız ve Jön Türkler, sayfa 101. Doktor Nazım, Mizancı Murat'la Ahmet Rıza Bey arasındaki ayrışmada yalnız kalmak pahasına Ahmet Rıza Bey'in yanında saf tutar. Artık Paris'te Jön Türklerin tek temsilcisi Ahmet Rıza Bey grubudur. Doktor Nazım, Ahmet Rıza Bey ve Meşveret ekibi Yahya Kemal'in deyişiyle Seciye Meydanı'nın kahramanı gibi kalırlar. Doktor Nazım Bey döneklerden nefret ederdi. Satılanlara evde, sokakta, lokantada vesaire ağız dolusu söverdi. Mizancı Murat, Selanikli Rahmi Bey, Çürük Sulu Ahmet Bey, Ali Kemal, İshak Sükuti, Abdullah Cevdet, Süleyman Nazif başta olmak üzere kısacası o zaman memur veya talebe diye taviz almış kim varsa hepsine karşı dinmeyen bir ateşle köpürürdü. Meşrutiyetten sonra satılmışların hepsinden hesap sorulacağını söylerdi. Ahmet Rıza Bey, Doktor Nazım, Doktor Akil Muhtar, Nuri Ahmet ve Halil Ganem Beyler bu davranışlarıyla Jön Türkler arasında büyük saygınlık kazandılar. Bahattin Şakir Paris'te bu ekibe katılacaktır. Ali Kemal Kartpostal Hırsızı. Ali Kemal 1896 yılında Suriye'den Fransa'ya kaçar. İstanbul'da uygunsuz bir hareketinden dolayı Halep'e sürgün edilmiştir. Kumarı ve parayı çok sever. Önceleri Jön Türkler arasında yer alan Ali Kemal, bir yıl sonra Sultanahmet'in affını kabul edecektir. O dönemde Paris'te Ali Kemal'in adının karıştığı bir hırsızlık olayı Jön Türkler arasında günlerce konuşulur. Necip Melhame, İttihat ve Terakki'yi dağıttığını sandıktan epeyce bir zaman sonra Doktor Bahattin Şakir Bey'e talebi üzerine yazdığı bir mektupta Ali Kemal'in ünlü kartpostal hırsızlığı ve şantajcılığı hakkında şunları söylüyordu. Kardeşim Baha, dinime, vicdanıma, namusuma teklifiyle Ali Kemal Bey'in kart hırsızlığı ve şantajcılığı meselesine dair bildiklerimi yazmaklığımı istiyorsun. Bu meseleler hakkında din ve vicdan ve namusum üzerine yemin ederek hakikati meydana çıkarmak emeliyle hafızamda kalanı işte yazıyorum. Şahit sıfatıyla mahkemeye davet edilseydim, şifahen de bu hatıratımı aynıyla söylemekten çekinmeyecektim. Şöyle ki, Cenevre'de Cemiyet İdarehanesi'ne Almanya'dan manidar bir ifadeyle yazılmış olan bir kartpostal gelmişti. Masanın üzerinde duran bu kartpostalın Ali Kemal Bey idarehaneyi ziyaret ettikten sonra masanın üzerinden kaybolduğu anlaşılmıştı. Kartın ehemmiyetini bilen, Ali Kemal Bey'in fiil ve hareketinden şüphe eden cemiyet fertleri telaşa düşmüşlerdi. O zaman gazetede mürettiplik hizmetini yapan Hüsnü Efendi'nin şehadeti üzerine söz konusu kartın Ali Kemal Bey tarafından gizlice alınıp çalındığına hüküm verilmişti. Milliyet Tarihi Tefrika, 13 Nisan 1934. Bu hırsızlık olayı bir iki gün içinde Cenevre'de bulunan bütün Osmanlılar arasında konuşulmaya başlanmıştı. Ali Kemal bu sırada hükümetin ve Necip Melhame'nin özel hizmetine girmişti. Kimin arabasına binerse onun şarkısını söyleyen bir adam. Milliyet'teki tarihi yazı dizisinde olayın devamı Doktor Bahattin Şakir'in ağzından şöyle anlatılıyor. Ali Kemal Bey bu şaiaların uydurma olduğunu ispat etmek ve aklanmak için bir hakem heyetinin teşekkülünü talep etmişti. Bunun üzerine kendi arzusuyla Ahmet Rıza Bey ile ben bu heyete üye seçildik. Bir taraftan Cenevre'deki arkadaşlarla Ahmet Rıza Bey arasında o zaman mevcut olan mesleki muhalefetten, diğer taraftan da adı geçenin herkesçe teslim edilen istikametinden dolayı vereceği hükümde tarafgirlik gibi bir isnadın kimse tarafından nazarı itibare alınmayacağını bilen Cenevre'deki Osmanlılar bu teklifi memnuniyetle kabul etmişlerdi. Bunun üzerine Ali Kemal Bey Paris'e geldi. Kartın Ali Kemal Bey tarafından çalındığını gören mürettip Hüsnü Efendi de Cenevre heyeti tarafından şahit olmak üzere gönderildi. Ahmet Rıza Bey'in odasında vuku bulan sorgulamada Ali Kemal Bey böyle bir kartı ne görmüş ne de almış olduğunu beyan ile iftiraya uğradığını ısrarla iddia eyledi. Mürettip Hüsnü Efendi de Ali Kemal Bey'in yüzüne karşı kartı oturduğunuz masanın üzerinden alıp cebinize attınız. Kartı siz çaldınız dedi ve bunu din ve namusu üzerine yemin ile temin etti. Ali Kemal Bey bu şehadeti garaza atfederek ve yeterli delil için kafi görmeyerek aklanmasını istemekte ısrar etti. Ahmet Rıza Bey ile hususi müzakeremizde bir şahit ile Ali Kemal Bey'in kartı aldığına hükmetmek doğru olamayacağı ve fakat Hüsnü Efendi gibi hakikaten namuslu bir vatandaşımızın da yemin ile tekrar ettiği bir şeyi garaza yormak addete uygun düşemeyeceğini düşünerek diğer bir vesikanın ortaya çıkmasına kadar kati hükmümüzü ertelemeye karar verdik. Aradan 4-5 gün geçtikten sonra Ali Kemal Bey, Ahmet Rıza Bey'in evine tekrar geldi. Cebinden bir kart çıkararak der ki, söz konusu kart bu karttır. Ben bunu Cenova'da idarehanede bulunduğum zaman alıp cebime koyduğumu hatırlamıyorum. Nişanlım bulunan pansiyon sahibesinin kızının kart meraklısı olduğunu bildiğim için hiçbir gizli maksat beslemeden kartı oturduğum masanın üzerinden alıp nişanlıma göndermiş olabilirim diye düşündüm ve nişanlıma keyfiyeti yazdım. Hakikaten nişanlım kendisine böyle bir kart getirdiğimi bildirdi ve işte iade etti. Ali Kemal Bey bunu söyleyerek söz konusu olan kartı Ahmet Rıza Bey'e teslim eder. Bu hadise üzerine hayretlere düşen Ahmet Rıza Bey'in duygularına ben de katıldım. Bu suretle kendiliğinden meydana çıkan bu ikinci vesika üzerine Mürettip Hüsnü Efendi tarafından ileri sürülen iddiaların doğruluğuna hüküm verdim. Bittabi Ahmet Rıza Bey de ben de Ali Kemal Bey'i aklamaktan kaçındık. Yazı dizisi şöyle devam ediyor. Ali Kemal Bey'in şantajcılığına gelince Avrupa'daki eski dostları onu bir şantajcı olarak tanımakta çok haklıydılar. Çünkü Abdülhamit aleyhine çalışan bir cemiyetin İttihat ve Terakki'nin müzakerelerine huzuruyla ve çıkardığı gazetelerine kalemiyle iştirak ettikten sonra maddi ve şahsi menfaat karşılığında evvelce aleyhinde çalışmış olduğu istibdat hükümetinin teklif ettiği memuriyeti kabul etmişti. Bir miktar para karşılığında genç Türklerin zayıf olanlarını satın almak ve satın alamadıklarının ahvalini araştırmak vazifesini kabul eylemişti. Paris'teki Türk Sefareti Müsteşarlığına tayin edilmek istendiği zaman mazideki suçlarından dolayı Fransa hükümeti tarafından kabul edilmeyen Necip Melhame gibi bir adamın hususi hizmetine girmek gibi bir alçaklığı işlemekten çekinmemişti. Buna şantaj denmez de ne denir? Ali Kemal Bey, Cenevre'deki arkadaşlarıyla müstebit hükümete karşı mücadele etmek, Hürriyet mesleğinde birlikte çalışmak için söz ve imza verdikten sonra şahsi menfaat karşılığında kendisini hükümete satmıştı. Demek ki memuriyet kapmak için Abdülhamit devrindeki Hamiyet Perveran zümresine dahil olmuştu. İşte Abdülhamit'in Necip Melhame aracılığıyla ve Ali Kemal'in yardımıyla İttihat ve Terakki'ye vurmak istediği ikinci darbe ve İttihat ve Terakki'nin ismini değiştirerek Terakki ve İttihat oluvermek suretiyle bu darbeden kurtulması vakası bundan ibarettir. Milliyet Tarihi Tefrika 13 Nisan 1934. Yıldız Sarayı'nı bombalama düşleri. Abdülhamit'in adı bile Jön Türkleri öfkelendirmeye yetiyordu. Bütün gençler müstebit padişaha müthiş bir kin besliyorlardı. Cenevre'deki gençler de padişahın vücudunu ortadan kaldırmanın yollarını arıyorlardı. En çok konuşulan yöntem Yıldız Sarayı'nı bombalayarak Sultanahmet'i ortadan kaldırmaktı. Bu iş için herkes hayatını fedaya hazırdı. Cenevre'deki bir Jön Türk'ün planı şöyleydi. Bakınız arkadaşlar, size gayet mühim bir sır vereceğim. Yıldız Sarayı'na Beşiktaş'tan çıkıldığını biliyorsunuz. Fakat sarayın bahçesini çeviren duvarlar Ortaköy tepelerine kadar uzanmaktadır. Ortaköy'de duvarın bir noktasında gizli bir kapı varmış. Bu kapı açılırsa uzun bir galeriye giriliyormuş. Bu galeri Yıldız Bahçesi'nde ta Abdülhamit'in yatıp kalktığı daireye kadar gidiyormuş. Arkadaşlardan birisi burada hemen söze karıştı. Evet, bunu ben de işittim. O galeriyi Abdülhamit yaptırmış. Şayet bir hadise çıkacak olursa o gizli kapıdan kaçmaya çalışacakmış. Hah, işte ben de öyle işittim. Şimdi bizim için yapılacak bir iş var. Burada birkaç bomba tedarik etmeliyiz. İçimizden birisi, ben bizzat gitmeye hazırım. Bu bombaları alıp İstanbul'a götürmeli, evvela o gizli kapıyı keşfetmeli, ondan sonra bir gece o kapıdan gizlice içeriye girmeli. Galerinin nihayetine kadar gidip bombaları oraya yerleştirmeli ve ondan sonra bombalar saatli ise saatini kurmalı yahut fitilli ise fitillerini yakıp kaçmalıdır. Bu işi söylediğim gibi ben yapmaya hazırım. Siz yalnız bombaları bulunuz. Milliyet Tarihi Tefrika 15 Nisan 1934. Ahmet Celalettin Paşa. Daha önce Abdülhamit tarafından Jön Türkleri geri döndürmek için Avrupa'ya gönderilen ve başta Mizancı Murat olmak üzere bazı Jön Türkleri geri dönmeye ikna eden Ahmet Celalettin Paşa da bir süre sonra Jön Türklerin düşüncelerini benimsedi. Geriye dönenlere verilen sözler tutulmayınca muhalefete katıldı. Yanına Kelekyan Efendi'yi alarak 1904 yılında Korfu'ya, oradan da Mısır'a geçti. Ahmet Celalettin Paşa, Doktor Bahattin Şakir, Doktor Nihat Reşat Bey gibi Mısır'a kaçan Jön Türklerle birlikte 1905 yılında Paris'e gitti. Ahmet Celalettin Paşa daha sonra Prens Sabahattin grubuna katıldı. 31 Mart gerici isyanını bastıran hareket ordusunun gelişi üzerine İstanbul'dan kaçanlar arasındaydı. Ahmet Celalettin Paşa'nın bu dönemde ihtiyacı olan Jön Türklere yardım ettiği biliniyor. Doktor Bahattin Şakir Bey'in mektuplarında bu yardımların sistemli bir şekle sokulduğu görülüyor. Ahmet Bedevi Kur'an, İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler adlı kitabında sayfa 258-262, Doktor Bahattin Şakir'in Ahmet Celalettin Paşa'ya gönderdiği mektuplardan bazı örnekler sunuyor. Doktor Bahattin Şakir'in Paşa'ya karşı son derece saygılı bir dil kullanması dikkat çekiyor. Mektupların tarihi belli değildir. Muhtemelen 1905 yılında yazılmıştır. Gene muhtemelen Doktor Bahattin Şakir'in Ahmet Rıza Bey grubu ile tam olarak birleşmediği günlere ait olmalıdır. Maruzu bendeleridir. Bu defa Kelekyan Efendi vasıtasıyla zarfla gönderilen 1000 frank ulaşarak bendenizi muhakkak bir sefaletten kurtardı. Bendenizin yegane dayanağım, eli açık pederim olan Zat-ı Alileridir. Ve çok defalar olduğu gibi bu defa dahi lütfunuz sayesinde müthiş bir perişanlıktan kurtuldum. Borçlarıma taksim ettim. Burada bir tabip yanında yardımcı sıfatıyla aylık 100 frank kazanmaklığım tahakkuk etti. Kanunu sani, Ocak. Sonundan itibaren bu meblağı alacağım. Nefsimi, istirahatimi düşünmek lazım gelseydi, Mısır'a dönerek devletlilerinin esirgeyen kanadı altına sığınmak icap ederdi. Vatan işlerine ait kati zorlayıcı sebepler beni burada tutuyor. Şimdilik bu 100 frankla yaşamak çaresine bakarak zatı devletleri gibi âli cenaplık ve mertliğin timsali, yüce rütbeli bir zatın mevcut mevkideki suretle devamına ilahi adalet kail olamayacağından, Efendimizin ikbaline tabi bahtımızın bir gün olur düzelir kati ümidindeyim. Efendimizin lütuf ve inayetlerine karşı bendenizin takdim edeceği acizane teşekkürler bir tabi hissiyatımın tercümanı olamayacağından bu samimane ve minnettarane hissiyatı kalbimin en derin köşesinde saklar ve siz eli açık pederimin teveccühlerinin devamını istirham ile hakipayı veliyünni amilerine arzı tazimat eylerim efendim. Bendeleri Doktor Bahaettin, 42 Rue de Écoles, Paris. Kongrenin müzakerelerini vukuundan sonra arz eylerim efendim. İkinci mektup. Maruzu bendeleridir.